Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu Müslümanın bilgi kaynağı. Bilgi kaynağı derken tabii ki dini yaşamasıyla ilgili olan bilgiler akla gelir. Allah-u Teala bu konuda çok sayıda ayet indirmiştir. Ama İbrahim suresinin ilk ayetlerini okursak bizim için oldukça uyarıcı olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi olan İbrahim suresinde şöyle buyuruyor. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyk. Ya Muhammed, bu sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik. Karanlıklardan çıkaracaksın aydınlığa. Demek ki insanlar karanlıklar içerisindeymişler. Tabi buradaki karanlıklar mecazidir. Yani önünü göremiyor, ne yapacağını bilemiyor. Takım çıkmazlar içerisinde olan insanları önünü görebilecek, uzun vadeli program yapabilecek hale getirebilesin diye indirdik diyor. Bir izni Rabbim, Rablerinin izniyle, yani onayıyla. Niye onayıyla? Çünkü yaptıklarınızın doğru olduğuna, kitabı uygun olup olmadığına karar verip onaylayacak olan odur. Çünkü ben namaz kılabilirim, takım hayırlı işler yapabilirim ama acaba içimde Allah rızası mı var yoksa birilerine yaranmak mı var? Dolayısıyla bu konulardaki kararı verecek olan Allah-u Teala'dır. İlâ sırâtil azîzil hamîd, çok güçlü olan, yaptığı her şeyi mükemmel yapan Allah'ın yoluna. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'a bu kitabın indirilmesinin asıl sebebi tüm insanları, sadece Mekke'de, şurada burada değil, tüm insanları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak içinmiş. O zaman Muhammed Aleyhisselam'a inen bu kitap, ben Müslümanım diyen herkesin kitabıdır. Öyleyse her Müslümanın görevi bu kitap ile tüm insanları, bir ayrım gözetmeksizin, karanlıklardan, içinde bulundukları çıkmaz durumlardan alıp her tarafı görebilecekleri, ufuklarını açacak, gelecekle ilgili güzel planlar, projeler yapacakları ve kendilerini dünyada da ahirette de mutlu edecek bir yola yönlendirmektir. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ filâr. Allah'ın yoluna. Ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ondan dolayı yani Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlamıştır. Burada sık sık tekrarlıyoruz. İnsanların zihnine iyice yerleşsin diye. Kolayca aklınıza kalması için 30. surenin 30. ayeti, Rum suresinin 30. ayeti, o ayette Allah fıtratı tüm varlıklarda geçerli kanun ve kuralların onun tarafından insan hayatı ile ilgili kısmı diye tanımlamıştır. Dolayısıyla işte siz Kur'an'a uyduğunuz zaman çevrenize de birebir uyumlu olursunuz. Çevre kirliliği de olmaz. Kendi vücudunuzla da uyumlu olursunuz. İnsanlarla ve tüm doğal yapıyla uygun olursunuz. Çok uyumlu bir hayat yaşarsınız. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Kafirler için o çetin azaptan, çekecekleri çetin azaptan dolayı yazıklar olsun. Yazık kafirlere. Yine biz bu kafirin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 106. ayetinde onu nasıl tanımlıyordu?
يَوْمَ
تَبْيَطُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu günde, yani hesap gününde. Emmellezîne sveddet vucûhuhum, yüzleri kara olanlara şöyle denecek. Ekefartum bâde imanikum. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani Allah'ın ayetlerini gördünüz, inandınız ve güvendiniz. Ondan sonra üstünü örttünüz öyle mi? فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتَمْ تَكْفُرُونَ. O zaman kafirliğinize karşı bu azabı tadın bakalım denecektir. Peki inandıktan demek ki bu, o kafirler, şimdi burada veil ifadesiyle yazıklar olsun denen kafirlerin özelliklerini Cenab-ı Hak anlatıyor. Yani kafir olmak için doğruyu görmeleri ve örtmeleri, yani Kur'an'dan haberdar olmaları, Kur'an ayetlerinden haberdar olmaları ve üstünü örtmeleri gerekiyor. Peki bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Bunlar dünya hayatını çok seviyorlar. عَلَى الْاٰخِرَةِ. Ahirete göre daha çok seviyorlar. Bakın ahireti sevmiyor değiller. Ahireti de düşünüyorlar. Ahirete inanmıyor değiller. Ahiret var. Ama diyor ki tamam ama bunu böyle yapalım da bana ne faydası olur diyor. Yani Allah'ın emir ve yasaklarından fayda devşirmeye çalışıyor Allah'ın kitabından. Ondan sonra وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ondan dolayı Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Ve uzaklaştırıyorlar. Bu saddan her ikisi içinde kullanılır Arap dilinde. Hem uzaklaşıyor hem uzaklaştırıyorlar. Peki uzaklaşmalarını anladık. Uzaklaştırmaları nasıl? وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ. Allah'ın yolunda bir iveç peşindeler. Yani bir eğrilik oluşturmaya çalışıyorlar. Yani şimdi muhatap Kur'an'a uyduğunu zannediyor. Ama aslında Kur'an'a uymuş değil. Peki bunu kim yapabilir? Ancak Kur'an'ı çok iyi bilen birisi yapabilir. O vatandaşın da bunun sözüne uyması için bunu çok dindar, iyi bir Müslüman olarak tanıması lazım. Şimdi burada mesela birkaç tane örnek vereceğiz. Örneklerden birisi kölelik ve cariyelikti. Bugün biraz sonra ayetlerde okuduğumuz zaman göreceksiniz daha net bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman kölelik veya cariyelik olmadığı halde, yani İslam'da bütün mezhepler bugün kölelik ve cariyelik kabul ediyor. Cariyeyi nikahsız yatağa atmayı da kabul ediyorlar. Vatandaşlar da zannediyor ki bu Allah'ın emridir. Bir iveç yapıyorlar. Yani ayete öyle bir anlam yüklüyorlar ki karşı taraf anlayamasın. Yani en kötü yanlış doğruya en yakın olandır. Çünkü fark edilemez yanlış. İşte ona da iveç deniyor. Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar pek derin bir sapıklıktadır. Yani diğer kafirleri gibi değil. Bunların kafirliği daha fazladır. Bu insanlar kim karşımıza ne olarak çıkıyor? Hoca olarak çıkıyor değil mi? Karşımıza hoca olarak çıkıyor, mezhep imamı olarak çıkıyor, tasavvuf lideri olarak çıkıyor falan. Büyük alim, büyük zat. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymuyor, ahirete inanmıyor değil ama dünyayı tercih ediyor. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde. Şimdi bugün bununla şey yapıyoruz. Allah-u Teala bunlarla karşılaşacağımızı bize bildiriyor. Mesela Fatır Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 35. suresinin 32. ayetini okursak, 31. ayetini okuyalım 31'de. Allah-u Teala diyor ki, وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Ya Muhammed, sana vahyettiğimiz minel kitap, bu kitap, sana vahyettiğimiz bu kitap var ya, هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Bu kitap tümüyle gerçektir. Benim kitabımdır diyor, yani Allah benim indirdiğim kitaptır diyor. Tümüyle gerçektir. Kendi önünde olanları da tasdik eder. Yani sen işte Tevrat'ı da, İncil'i de, başka diğer ilahi kitapları da bulursan karşılaştır. Görürsün ki tasdik ediyor, onaylıyor onun içerisinde olanları. Çünkü din aynı din. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar tek ismi var, o da İslam. İslam demek Allah'a tam teslim olmak demektir. İnnallâhe bi'ibâdihi lehabîrun basîr. Kuşkusuz ki Allah kulları hakkında habirdir. Yani onların iç yüzlerini de bilir. Basîrdir. Neler yaptıklarını, hangi kararlar peşinde olduklarını, hangi işler yaptıklarını çok iyi bilir. Hani Allah'tan kaçırabilecekleri hiçbir davranışları yoktur. Sonra şunu söylüyor. Tümme evretnel kitap. Sonra biz bu kitabı miras bırakacağız. Bıraktık anlamı var. Arap dilinde bu tür şeyler kesin olacağını ifade etmek için olur. Mesela ahiretle ilgili fiillerde hep geçmiş zaman kipi kullanılır. Arap dilinde bunun kesin olacağını ifade için böyle bir uygulama vardır, böyle bir kural vardır. اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kullarımızdan seçtiklerimize. Ne demek? Bugün dünyada elinde Kur'an-ı Kerim olan çok az bir topluluk. Yani çok az değil mi? Yani bütün topluluklarda Kur'an yok yani. İşte belli kişi, belli kesimler de var. Allah işte biz de onlardanız. Allahü Teala bak elimize Kur'an-ı Kerim vermiş ve bu sohbette Kur'an'ı okuyoruz. Şimdi burada bu insan bunu feminhum zalimun li nefsihi. Bunlar içerisinde kendine zalimlik yapan vardır. Kendine zalim, kendi nefsine zulmü, yani kendine karşı yanlış yapıyor. Kendine yanlış yapıyor. Nedir o? Evet, dünyayı ahiretten çok seviyor. Mesela bir ayet okuyorsun bir de, ya şimdi bunun zamanı mıydı? Tamam ama bu da ne elde edecek?
Biz şu an Mekke dönemini yaşıyoruz.
He, Mekke dönemini yaşıyoruz. Bilmem şu bu falan filan. Yani bunu söylerken aklıma geldi. Yani çok, çok büyük bir zengin sofrasındayız. Gene Türkiye'de gelen, yani şu masanın yarısı büyüklüğünde bir masadayız. Türkiye'nin en önde gelen hocalarıyla beraberiz. Ben de o zaman herhalde 30-35 yaşlarındayım yani. Hepsinden çok daha genç. Şimdi orada o en zengin kişinin bir yanlışını hemen yüzüne söyledim. Çünkü orada yaptığı bir yanlış vardı. Hemen dedim bu yanlıştır, bunu yapma falan. O hepsinin adını bilirsin. O hocalar öyle bir rahatsız oldular ki. Ben de iyi tanıdıkları için bir şey de diyemiyorlar. Çünkü onlar da rezil edeceğimi biliyorlar orada. O kadar rahatsız oldular ki. Şimdi ne oluyor kardeşim? Ben bundan ne bekleyeceğim? Onu yaratandan beklerim ya. Zenginlik konusunda onunla Allah arasında bir kıyaslama yapılabilir mi? Ama zenginlerden, yani birbirisinden bir şey bekliyorsan, mevki ve makam beklentisi içerisindeysen, tamam ama işte biraz da yani siz benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorsunuz. Çok uzaktan laf söylemek kolay diyerek menfaatlerini öne alıyor. Ve bunlar ahireti inkar etmiyor İbrahim suresinde okuduğumuz gibi. Ama dünyayı ahirete tercih ediyor. Bu defa ayetleri evirip çevirip birisinin hoşuna gideceği şekilde fetvalar veriyorlar.
Ama o İbrahim suresinde bunlar için Rabbimiz kafirler diyor.
İşte Allah kafirler diyor. Bakın şimdi mesela bir örnek vereyim. Yine o dönemlerde 1985 Türkiye'de ilk defa faizsiz finans kurumları kurulmuş. Ben de o zaman İlk danışmanlardan şey yapmıştım. Çünkü ekonomiyle ilgili çok Türkiye çapında kapsamlı çalışmalar yaptığım o zaman biliniyordu. İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerine bakıyordum zaten. Şimdi bir toplantı yapıldı şeyde, Taksim'de. Uluslararası bir toplantı. Türkiye'yi sadece ben temsil ediyorum. Dil Arapça. 3 gün boyunca bu faizsiz finans kurumlarına ve kar kaybı adında faizli bir sistem oluşturmak için orada tartıştılar. Ben de ilk defa böyle bir toplantıya katıldığım için ve Türkiye'de okuduğum için konuşmaktan çekiniyordum. Yani hiç hiç konuşmadım, sadece dinledim. 3 gün sonra fetva kurulu olarak toplaştık. Adamların Mustafa Zerka vardı, en tepe adam ve gelenlerin hepsi en tepe kişilerdi. 3 gün boyunca ne bir ayet okudular, ne hadis okudular. Hanbeli ve Şafiilerin, Maliki mezhebi de var, yanlış şey yaptım. Gasp edilen malların menfaatlerini tazmin konusunda söyledikleri sözün tam zıddını söyleyerek, yani o mezheplere de uymayarak, kaybolan işte geciktirilen alacaklarda kaybolan karın alabileceğine dair bir karara vardılar. Bir fetva kurulu olarak toplaşıldı. Herkese tek tek görüşlerini sordular. Sordukları zaman bu faizdir dedim. Mustafa Zerka bir kızdı. 3 gündür ağzını açmadın. İlk ağzında faiz diyorsun. Dedim vallahi ben Türkiye'de yetiştim. Onun için konuşmadan korkuyordum. Yani ilk defa böyle bir toplantıya katılıyorum. Ben gerekçe isterim. Dedim ki konuşamam ama istersen yazayım. Ben zaten yazılı isterim dedi. Aldım kağıdı. Şöyle bir satır yazdım. İkinci bir satıra daha geçer geçmez 2 kişi yanında kaldı. Hepsi şey yaptılar. Ama şu anda hepsi bunu uyguluyor. Yani ne ayet var, ne hadis var. Hani bırak ayetleri İveç meselesini, İveç de yok. İslam adına. Tek yaptıkları şey bizi dışlamak oldu. Ve bunun çok yeni şeyleri de vardı. Yani buradan çok tanınmış insanlar olduğu için Türkiye'de de pek isim söylemek istemedim ama ayrıntısını görmek isteyenler sitemizde de var. Bizim Ticaret ve Faiz kitabının ilgili bölümüne bakar. Bütün orada isimleri de net tek tek görürler. Yani hakikaten beni şok etti. Yani geçen de aklıma geldi de bir vesileyle, ya 85'te bunun hiçbir değerinin olmadığını söyledik. Yani o toplantı tutanakları yayınlandı. Sonra baktım ki hepsi tekrar Mustafa Zerkan'ın yanına geçmişler. 2 kişi benim yanımda kalmış. O 2 kişiden birisi vardı. Şimdi ismi aklımda değil, kitapta vardır. Onu çok sevmiştim. Ümmül Kura Üniversitesi'nin hocalarından birisiydi, yani Mekke. Onu dışladılar. Abdüsettar Ebu Gudde vardı. O öldü. Öldüğü için söylüyorum adını. Ebu Sader Ebu Gudde'yi de kendi yanlarına çektiler ve ona da iyi bir itibar verdiler. Kendi yanına. Bir tek muhalif ben kaldım. Ben de 2005'e kadar idare etti ve dışladılar. Şimdi bakın, Allah'ın en büyük haramını çiğnediler. Ve şey ettim. Türkiye'de de 2005'te bu faiz bankaları faizli hale getiren bir yasa da çıkarıldı. Bizden kurtuldular ya. Oh ne güzel. Peki Allah'a karşı nasıl hesap vereceksiniz? İşte şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, bakın, Fatır suresinde sana bu kitabı indirdik. O kendinden öncekinden tasdik eden bir kitaptır. Allah kullarının durumundan elbette haberdardır. Her şeyi görür. Arkasından bu kitaba mirasçı kıldık. Kimi? Seçtiğimiz kişileri. İşte bu dediklerimizin hepsi o mirasçı olanlardan. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ النَّفْسِ Birisi vardır ki kötülüğü kendisine yapar. Şimdi bu insanların hepsi kötülüğü kime yaptı? Kendine, değil mi? O vatandaşların birçoğu bilmez. Ondan sonra وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Bir kısmı da muktasit, yani orta yoldan gidiyor. Ama وَمِنْهُمْ Bir kısmı da سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ Hayırlı işlerde hep önde. Orta yolda da kalmak istemiyor. Daha ilerisi. بِإِذْنِ Allah'ın izniyle ذَٰلْكُ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِرِ İşte bu en büyük bir ikram, fadıldır. Allah-u Teala'nın en büyük bir lütfudur. O fadl-ı kebir nedir? Cennet-u adnin yedhuluna, girecekleri adn cennetleridir. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلَى Orada işte altın bileziklerle, şeylerle ne diyorduk? İncilerle. Şey, ve libasün süslenecekler ve elbiseler de şeyden olacak. İpekten olacak. Ondan sonra diyecekler ki ve kulhamdülillahi lezi ethebe annel hazen. Bizden bu hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Allah ne kadar mükemmel yapıyor. Her şey bütün mükemmel. Demek ki bu dünyada doğru yolda gidenler bir hüzün, bir sıkıntı çekecekler. Resulullah da diyordu, Allah-u Teala ne diyordu? لَعَلَّكَ بَاَخُوا nefsek عَلَى اَلَّا يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ. Yani inanmayacaklar diye neredeyse kendini helak edecek gibi oluyorsun. Hakikaten insan üzülüyor yani bu tür şeyleri gördüğü zaman. Evet. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Rabbimiz elbette gafurdur. Yani biz de hatasız değiliz. Ama şekurdur, yaptığımız iyilikten de karşılığını fazlasıyla vermiş. Allah-u Teala cümlemizi şey yapsın. Bir de burada son olarak şeyi okuyayım. Ondan sonra şey yapacağım. Mesela Araf suresinde bunlar kendilerine yapar diyor ya Allah-u Teala. Bu yapacakları yanlışları kendilerine yapar dedi ya. Ne yapıyorlar kendilerine? Hani kendi nefislerine zulmederler dedi ya zalim. Burada da 44. ayette şöyle diyor. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittiği zaman ve nâde ashabul cenne. Yani isterseniz siz şeyi, İbrahim suresinin o ikinci ayetini şey yapın, bir karşılaştırma yapalım. Cennetlikler cehennemliklere seslendiler. En kad vecedne mâ vaadena rabbuna hakka. Biz Rabbimizin vaat ettiğini hak olarak bulduk. Ve her vecettim mâ vaade rabbukum hakka. Cennetlikler cehennemliklere sesleniyorlar. Yani o cennetlikler cennete gitmiş, cehennemlikler cehenneme gitmiş. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Gerçekten o cehennemle ilgili vaatler doğru mu yani? Çıktı mı? Kâlû nâm, evet diyecekler. Fe ezene müezzirun beynehum, aralarında cennetle cehennem arasında birisi yüksek sesle şöyle seslenecek. Ellânâtullâhi alâzzâlimîn, Allah'ın laneti dışlaması zalimler olsun. Hani zalim, kendi nefsine zulmetmiş diye okuduk ya Fatır'dan. Peki bunlar kim? İşte bunu şimdi karşılaştıralım oradan. Ellezîne yasuddûn sebîlillâh, Allah'ın yolundan kendileri uzaklaşıyor ve uzaklaştırıyorlar. İşte o 85'te bahsettiğim toplantı. 2005'te de şeyde yaptık. Hadi bizim Allah'a şükür çok güzel bir çözüm bulmuştuk bu şeye. Cidde'de bir yayınlanmıştı. Mekke'de bir toplantıda. Ooo muhteşem. Şey, Hazreti Süleyman çözümü. Uygulayın. 2005'te Türkiye'de uygulansın diye bir toplantı yapıldı. Oraya benim dışımda gelen 3 hoca 85'teki o saçma fetva verince, hepsi izleyiciler hepsini tanır. Fetva verince toplantı salonuna girerken hepsi o yetkililer, hocam ne muhteşem bir çözüm getirdin diyen adamlar hep ayağa kalktılar. Senin görüşün uygulanmaz. Lan benim görüşüm diye bir şey varsa şey, hep ayet ve Resulullah'ın sahih hadislerinin gereği. Ve ondan sonra hepsi faiz, tek şeyleri bizi dışlamak oldu. Elhamdülillah ne güzel kurtulduk onlardan. Gerçekten samimi söylüyorum. İşte burada Allah-u Teala ne diyor? Allah'ın laneti o zalimler olsun. Kimmiş o zalimler? اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَ هَيْوَاجِ. Aynı ifade şeyde de var değil mi? Aynı ifade. İbrahim 2. ayette. 3 mü? 3. ayette. Allah'ın yolundan uzaklaşan ve uzaklaştıranlar. Bak bunlar kendileri uzaklaştı. Bir de insanlar da zannediyor ki bu kadar büyük alimler söylüyor, söyledir diye. Onları da uzaklaştırıyorlar değil mi? Peki ne? Ve yabgûne hayvece. Orada iveç peşinde koşanlar. İveç neydi? Yani öyle şey yapıyorlar ki sana Allah'ın emrine uymuş gibi göstermeye çalışıyordur. Bak Kur'an'a uymuyor. Resulullah'ın sözlerinden hiçbirisine uymuyor. Mezhep görüşüne de uymuyor ama öyle bir üçkağıtçılık yapıyor ki bugün İslam aleminin hemen hepsi zannediyor ki bunlar Allah'ın emrine uymuştur. Yani olayların bizzat içinde olan bir kişi olarak söylüyorum yani. Bütün ayrıntıları bizim Ticaret ve Faiz kitabında var bunun. وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُونَ. Onlar ahireti kafirdirler. Nasıl kafir? Ahireti bilmeyen kafir olabilir mi? Ahiretin üstünü örtüyor. Onun için orada nasıl anlattı Allah ahirette ilgili ilgiyi? اَلَّذ۪ينَ سَحِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لِلْاٰخِرَةِ Dünya hayatını ahirete tercih ettikleri için ahireti görmezden geliyor.
Ahireti kafirlik bu.
İşte kafirlik bu.
Dünyayı tercih etmiyor.
Onun için bugün asıl kafirler bunlar. Yani bugün insanların ama insanlar zannediyor ki bu doğru, bu Allah'ın dini. Evet, o konuda şimdi sen mi konuşacaktın? Erdem Bey, tamam. Evet.
Evet, bugün Müslüman'ın bilgi kaynağı başlıklı dersimizi hazırlanırken bugün kendilerine Müslüman diyenlerin bilgi kaynağı olarak kendilerine benimsedikleri şeyler nelerdir diye bir sıralamaya kalksak, biraz sonra Fatih Hocam detaylarını verecek. Belki de Kur'an'a, yani Allah'ın kitabına sıra gelmez. Yani ondan önce çok daha fazla bilgi kaynağı olarak kabul ettikleri şeyler var. Hatta biraz zorlasak belki Resulullah'ın sahih hadislerine de sıra gelmez. Çünkü yani onlar da belki işin içinden çıkılamayacak şekilde şirazesinden kaydırılmış, çıkarılmış, bağlamından koparılmış şekillerde maalesef kullanılır olmuşlar.
Buyurun tabii hocam. Bir cümle şey yapayım. Geçen de yani bu çeşitli gruplar oluşuyor ya şimdi sosyal medyada.
Evet.
Orada çok önemli bir konu vardı. Şu anda konu aklıma gelmedi de. Bir yazı gönderdim. Tabii bu hep böyle meşhur kişiler. Yani böyle gevezelik etmeye başladılar. Onlara şunu söyledim. Bakın gelin dedim. Herhangi bir konuyu siz seçin dedim. O konuda mezheplerin tamamının uyduğu ayet ve hadisleri de toparlayın. Bir de bizim uyduğumuz ayet hadislere bakın. Bakın ki onların toplamı ne kadar, Şii Sünni ayrımı da yapmayın. Onların tamamının uyduğu ayet ve hadislerin toplamı bizim uyduğumuz ayet ve hadislere yetişebiliyor mu? Ayete uymayan hadise uyar mı?
Evet. Zaten o yüzden de hocam şimdi mesela insanları ya Rabbimiz Kur'an'da bu konuda şöyle buyuruyor. Kur'an'a bakın. Öncelik Kur'an'da tek kaynağımız Kur'an dediğimiz zaman ilk tepki şu oluyor. Ya siz hadisleri inkar ediyorsunuz.
Tövbe,
ya şimdi bu demek ki Kur'an'ın bilgi kaynağı bile olmadığının itirafı aslında, siz hadisleri reddediyorsunuz.
Yani bu, siz hadisleri inkar ediyorsunuz demek, Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ın nebiliğini kabul etmez demektir.
Demek. Aynen öyle. Ama burada tabii buna çanak tutan ve yine kendilerine Kur'ancı denilen ve bu söylemin altını da doldurmaya zemin hazırlayan kişiler de maalesef var. Yine Kur'an'a çağıranlar içerisinde hadislere habis diyenler var mesela günümüzde. Fakat biz Kur'an'a baktığımızda Rabbimiz bize bilgi kaynağı olarak neyi kullanmamız gerektiğini gösteriyor, ne yapmamız lazım diye Allah'ın kitabından referans almaya çalıştığımızda görüyoruz ki bugün işte mezhep imamlarının görüşlerini, mezhep kitaplarında yazanları veya işte kıyası, icmayı, şunu bunu delil olarak kabul edenlerin aslında teslim olma sorunu yaşadıkları ortaya çıkıyor. Yani bütün mesele aslında Allah'ın dini dediğiniz zaman, bir şey Allah'ın dini ve Allah'ın ayeti ise ona teslim olunur. Kardeşim, burada artık bu işin lamı cimi yok. Allah konuşuyorsa herkes susar diyememekten kaynaklanıyor bu, bütün bunlar. Çünkü bu teslim olamadığınız zaman Allah'ın söylediği, verdiği bir emir kayıtsız şartsız uyulacak ve sorgulanmadan uyulacak bir hale gelmediği zaman siz ondan nasıl yırtarımın sonuçlarını aramaya çalışıyorsunuz. O zaman tabii hadisi de kendinize benzetiyorsunuz, ayetleri de kendinize benzetiyorsunuz. Bir takım bir sürü delil yolları da buluyorsunuz. Şimdi zihni arka planımızda bu bilgiyi sabit tutarak ayetleri okumaya çalıştığımızda zaten bunu net bir şekilde göreceğiz. Mesela az evvel hocam Ali İmran suresinin 106. ayetini okudu. O ayetten öncesi, yani oraya gelene kadar 102. ayetten başladığımızda aslında Rabbimiz bu konuyu çok güzel detaylandırıyor. Diyor ki, şöyle buyuruyor Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İttekullâhe hakka tukatihi. Allah'tan nasıl çekinmeniz gerekiyorsa o şekilde çekinin. Yanlış, o şekilde kendinize ona karşı yanlış yapmaktan koruyun. Ve lâ temutunne illâ ve entum muslimun. Sadece Müslimler olarak ölmeye çalışın. bunun
dünyada en zor şey.
Evet, yani öldüğünüz zaman ben birisi sizin için, Allah sizin için bu adam benim ayetlerime teslim olarak öldü diyebilsin. Amacınız bu. Bir Müslümanın hayattaki amacı bu olmalı. E şimdi amaç bu olan bir Müslümanın bilgi kaynağı ne olur? Allah'ın kitabı olur. Demek ki mesele teslimiyet meselesi burada ortaya çıkıyor.
İslam'da teslim olmak demek.
Aynen öyle. Zaten o yüzden devamında "Va'tasimu bihablillahi cemi'an" buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın ipine toplu bir şekilde sımsıkı sarılın. "Ve la teferraku" bölünmeyin. Parçalara ayrılmayın, fırkalara ayrılmayın. "Vezkuru nimetallahi aleykum" Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. "İz kuntum a'den fe'ellefe beyne kulubikum" siz düşmanlardınız birbirinize, Allah kalplerinizi birbirine ısındırdı. "Fe asbahtum bi nimetihi ihvanen" ve onun nimetiyle siz kardeşler haline geldiniz. Ne onun nimeti? Size kitap indirdi, size doğru yolu, dinini gösterdi. Böylece sizleri müminler, yani birbirlerinin kardeşleri yaptı. "Ve kuntum ala şefa hufretin minen nar" siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. "فَاَنْقَذَكُمْ minha" o sizi oradan kurtardı. "كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ" İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor, ortaya çıkarıyor. "لَعَلَّكُمْ تَهْتِدُونَ" belki doğru yolu bulabilirsiniz diye. "وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ" İçinizde iyiliğe çağıran, hayra çağıran bir topluluk olsun, bir toplum olsun. "Ve yu'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker" onlar marufu emredip münkerden yasaklasınlar, sakındırsınlar. "Ve ulaike humul muflihun" işte kendilerini koru, yani iflah, kurtuluşa erecekler diyelim kişiler bunlar olacaklardır. Umduklarına kavuşacak olanlar bunlardır. "Ve la tekunu kellezine teferreku" parçalara ayrılmış kişiler gibi olmayın, ayrılmış olanlar gibi olmayın. Demek ki bunun örnekleri var, yani bunu biz görebiliyoruz. Onlar gibi olmayın buyuruyor Rabbimiz.
Hristiyanlar da aynen var, Yahudiler de
aynen
var.
Öyle. Onlar
hiçbiri diğerini sevmez.
Sevmezler. "Ve ihtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat" kendilerine bu açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşenler olmayın, siz olmayın. Demek ki bunlar daha önce bu şekilde ihtilafa düşmüşler. "Ve ulaike lehum azabun azim" işte büyük o muazzam azap diyelim onlar içindir buyuruyor Rabbimiz. Ali İmran suresinin 102 ve 105. ayetlerinde. Hemen zaten ardından sizin az evvel okuduğunuz yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh ayeti geliyor. Yani o gün bazı yüzler ak, bazı yüzler karadır şeklinde okuduğunuz ayet geliyor.
106. ayet.
Evet. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün bazı yüzler o bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu günde. Fe emmellezine esveddet vucuhuhum. Yüzleri kara olanlar şöyle diyecekler. Ekefertum ve şöyle onlara şöyle denecek. Ekefertum ba'de imanikum. Siz imanınızdan sonra kafirlik mi ettiniz? O imanınızın üzerini mi örttünüz?
Demek ki önce inanacak ki
önce inanacak olsun. Ki tabii kafir tabii. Olsun. Fezukul azab. O zaman azabı tadın. Bima kuntum tekfurun yaptığınız bu kafirlikten dolayı. Yani imanınızın üzerini örtmenizden dolayı azabı tadın bakalım buyuruyor Rabbimiz. Şimdi demek ki burada meselemiz Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız teslim olma problemi ve dolayısıyla buna bu teslimiyetten kaçmak için de herkes kendi hizbine ayrılması, parçalanma, bölünme. Şimdi Lokman suresinin 21-22. ayetinde de Rabbimiz bir detay daha veriyor konuyla ilgili. Ve izâ kîle lehumuttebi'û mâ enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense. Şimdi demek ki amaç yine burada daima Allah'ın indirdiğine uyma meselesi, ittiba meselesi. Kalu bel nettebi'u ma vecedna aleyhi abana. Derler ki yok, biz babalarımızdan, atalarımızdan ne bulduysak, ne gördüysek ona uyarız. Evelev kâne şeytanu yed'uhum ila azabis sa'ir. Ya şeytan onları o alevli ateşe çağırıyorsa, bakın alevli ateş dediği, şeytan onları çağırıyor dediği atalarından buldukları şey. Yani bu atalarından buldukları şeyi Rabbimiz böyle, yani siz onu sorgulamazsanız, onu Allah'ın dini yerine koyarsanız şeytan sizi alevli ateşe sokar demiş.
Öyle bir fırsat işte.
Evet, aynen öyle. Devamı şöyle: ve men yuslim vechehu ilallah, kim tam bir şekilde Allah'a yüzünü teslim ederse, yani Allah'a teslim olursa, ve huve muhsin, iyi işler, yani güzel güzellikler yaparak bu şekilde davranırsa, fekad istemseke bil urvetil vuska, işte o zaman çok güvenilir, sağlam bir kulba yapışmış olur. Ve illallahi akıbetul umur, işte bütün işlerin neticesi, sonucu Allah'a varır buyuruyor Rabbimiz. Şimdi burada fekad istemseke bil urvetil vuska ifadesini de, yani o sağlam kulp ifadesini de Rabbimiz Zümer suresinin 43. ayetinde açıklıyor. Nebimize hitaben diyor ki: festemsik billezi uhiye ileyk.
Allah.
Sana vahyettiğimize sımsıkı sarıl. Yani urvetul vuska, aynı fiille sen buna sarıl diyor. Yani o kopmaz kulbun ne olduğunu Zümer suresinde söylemiş oluyor. İnneke alâ sıratin mustakîm, sen doğru bir yol üzerindesin buyuruyor Rabbimiz. Şimdi az evvel hocam yine çok güzel bir yerden başlangıç yaptı. Her zaman okuduğumuz Rum suresinin 30. ayeti var. Dinin tarifini yapan. Ve onun devamında da yine Rabbimiz bu fırkalaşmaya vurgu yapıyor. Ben yine sizin okuduğunuz yerden başlayayım hocam.
Tabii tabii.
Fakim ve çekelid dini hanife, yüzünü dost doğru o dine, eddin, o dine, yani Allah'ın indirdiği dost doğru din, İslam'a yönelt, çevir. Neymiş o din? Fıtrat Allah'ı lleti fataran nase aleyha. Allah'ın insanları da onun üzerine yarattığı fıtratına, Allah'ın fıtratına dön.
Yaratıklarda geçerli kanun.
Tabii, fıtrat derken de yaratılışlarda geçerli kanun. La tebdile li halkillah. Allah'ın yarattığında bir değiştirme olmaz, bir değişiklik yapılmaz. Zalike dinul kayyim. İşte doğru din, sağlam din budur. Velakinne ekferen nasi la ya'lemun, ancak insanların çoğu bunu bilmezler dedikten sonra, munibine ileyhi vettekuhu, ona yönelenler olarak ondan çekinin buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah'ın koyduğu o eddine yönelenler olarak ondan çekinin, Allah'tan çekinin. Ve akimus salate, o namazı tam kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan olmayın dedikten sonra, minellezine ferraku dinehum, bir de şunlardan olmayın demiş oluyor. Dinlerini,
yani müşrikini açıklıyor.
Evet, müşrikleri açıklıyor. Dinlerini fırka fırka bölmüş olan o müşriklerden olmayın demiş oluyor. Ve kânû şi'an, ve daha sonra bir
grup
diyorduk.
Birilerinin etrafında
toplanan gruplar haline gelmeyin.
Bizim imamımız bu, bizim şeyhimiz bu.
Ve onların da özelliği şu, o grupların özelliğine: küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Her bir grup kendi elinde olanla sevinip durur.
Mutlu olur.
Buyuruyor. Evet. Mutlu olur buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah'ın dinini bırakırsanız gideceğiniz yer bu. Rabbimiz kesinlikle bu...
Yani grup grup olursunuz. Hepiniz bir mezhebin mensubu.
Herkes kendini olursunuz. Rahatlatır ama işte, neticede yanlış yapmış olursunuz. Şura suresinin 13. ayet ve devamı da şu şekilde. Rabbimiz şöyle buyuruyor: şer'a lekum mine dini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a emrettiğimiz şeyi sizin için dinin şeriatı yaptık. Vellezî evhayna ileyke ve mâ vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa. Sana vahyettiğimiz, İbrahim'e ve Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur: en akîmud din, o dini ayakta tutun. Ve lâ teteferrakû fîhi, onda bölüşmelere ayrılmayın, yani parçalanmayın, bölünmeyin. Kebur alel müşrikîne mâ ted'uhum ileyh, senin çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ, Allah dilediğini kendine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib, kendisine yöneleni de doğruya yöneltir. Ve ma teferraku illa min ba'di ma ca'ahumul ilm bağyen beynehum, kendilerine bu ilim geldikten sonra bu ilim gelenler aralarındaki kıskançlıktan ve işte azgınlıktan dolayı fırkalaştılar. Velevla kelimetun sebekat min rabbike ila ecelin müsemma, Rabbinden verilmiş olan, belli bir süreye kadar geçerli olan söz olmasaydı, lekudiye beynehum, aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim lefi şekkin min humurim. Bundan sonra kendileri o kitaba mirasçı olanlar, az evvel sizin okuduğunuz ayetin bir benzeri aslında, mirasçı olanlar ikilemden doğan bir kafa karışıklığı içerisindedirler. Felizalike fed'u vestakim kema umirt. Bu yüzden sen onları çağır ve emrolunduğun gibi, sana emredildiği gibi diyelim, dost doğru ol. Ve la tettebi' ehvaehum, ve onların arzularına uyma. Ve kul, şöyle söyle: amentu bima enzalallahu min kitabin. Ben Allah'ın kitaptan bana indirdiğine iman ettim. Allah'ın indirdiğine iman ettim. Ve umirtu li'adile beynekum, ve aranızda adaletle emrolundum. Adaleti sağlamak bana emredildi. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah benim de sizin de sahibinizdir, Rabbinizdir, Rabbimizdir. Lena amaluna ve lekum amalukum. Bizim yaptığımız işler bizi ilgilendirir, sizinkiler de sizi bağlar. La hüccete beynena ve beynekum. Aramızda, sizin ve bizim aramızda hiçbir bağ, delil yok. Allahu yecma'u beynena ve ileyhil masir. Allah hepimizi bir araya toplayacak ve dönüşümüz de ona olacaktır dedirtiyor Nebimize Rabbimiz. Bir de En'am suresinin 159. ayetini son olarak okuyup bitireceğim. İnnellezîne ferrakû dînehum, dinlerini parçalayanlar, ve kânû şî'an, ve bölükler haline gelenler var ya, leste minhum fî şeyin, hiçbir konuda sen onlardan değilsin buyuruyor Rabbimiz. İnnemâ emruhum ilallah, onların işleri Allah'a kalmıştır. Thumme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun, sonra yaptıkları işler onlara haber verilecektir. Yani hiçbir şekilde Rabbimiz dininde herhangi bir fırkalaşmaya, bölünmeye, ayrışmaya izin vermiyor. Yapılacak tek şey Allah ne dediyse o diyebilecek şekilde onun tek dinine teslim olmaktır.
Evet, şimdi en son şeyi okudun. En'am suresi 159'u okudun. Az önce de okuduğun bir ayetten ben devam etmek istiyorum. Yani Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Orada Allah-u Teala bize şöyle söyledi. Yani hiçbir şekilde onlarla bir ilgin olmaz dedi orada. Yani bir Müslümanın hiçbir şekilde ilgisi olamayacağı şey nedir? Şirktir. Allah'ın asla affetmeyeceği bir günahtır.
Evet.
En'am 159'da. Çünkü ne olur mu? Böyle fırka fırka bölünüyorlar dini konularda. Her birisi birinin etrafında toplaşıyorlar. Allah'ın kitabı ikincisi, evet, üçüncü sırada kalıyor. Burada da Allah-u Teala söylüyor. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, müşriklerden olmayın diyor Rum 31'de. Peki onları da açıklıyor. Yani مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, dinlerini fırka fırka yapmış olanlar. İşte falan mezhep, filan mezhep, filan tarikat, filan şu, bu diyerek. Bak, onlara Allah burada müşrik dedi. Evet. Allah burada müşrik dedi. Ve kânü şiyan, ve değişik böyle gruplar oluşturuyorlar. Yani bir grup liderleri var, onun etrafında toplaşıyorlar. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun, her bir grup, her bir kesim kendinde olandan son derece mutlu şey yapıyor. Burada yine bir kısa bir hatıramı söyleyeyim. Bir gün bir karı koca geldi yanıma. İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Dediler ki işte kızımız İlahiyat Fakültesi'nde okuyor. Oradan fakülteden bir arkadaşı var. Çok temiz bir çocuk. Geldi, kızımızı istedi. Bize verdik. Sonra bir de öğrendik ki o delikanlı Şafii'ymiş. Artık dünya başımıza yıkıldı dedi adam. Bakın yani
hani Allah kimseye vermez.
Hayır, herkes kendi yanında olandan, kendinin bulunduğundan mutludur diyor ya. Dedi ki şimdi dedi hanım bir tarafta ağlıyor, ben bir tarafta ağlıyorum. Kıza da bir şey diyemiyoruz. Ne yapalım hocam dedim. Bakın burada insanlardaki mezhep algısını görüyor musunuz? Ama burada asıl mesele şu. Allah-u Teala müşrik dedi bunlara. Niye? Mezhep imamlarına
dini konularda helal haram koyma yetkisi verirler. Görüş verirler. Yeni bir din oluştururlar. Allah-u Teala buna açıkça şirk diyor. Hud suresinde. Onu da biz Fatih Hoca'dan dinleyelim. Açıkça şirk diyor değil mi?
Bu ilk ayetlerini diyorsunuz. Evet hocam. Öyle. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıklama işini Allah-u Teala kendi üzerine aldığı için nebisine bile bu konuda herhangi bir yetki vermiyor. Ayrıca bu işin bir tercih meselesi değil, doğrudan inanç meselesi olduğunu söylüyor. Yani, evet, yani orada eller ta'budu illallah ifadesi var.
Allah'tan başkasına kul olmaktır. Olmamalı. Ki o yani, şirk işte.
Yani işte bu şirktir, şirke düşmeyesiniz diye Kur'an'ı açıklama meselesini ben kendi üzerime aldım, hiç kimseye bu konuyu devretmedim diyor.
Yani Resulullah dahil,
evet.
Yani değerli izleyiciler bunu çok iyi kafanıza yerleştirin. Şimdi Fatih Hoca'nın okuyacağı ayette Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimsenin Kur'an'ı açıklama ve orada kendine göre bir takım hüküm koyma yetkisi yoktur. Ama mezheplerin tamamı bunun dışında oluşmuş. Buna evet. Muhalif, bunun zıddına oluşmuş. Evet, evet, buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra kitabın uhkimet ayatuhu. Bu öyle bir kitap ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm içerir şekilde Allah tarafından tasarlanmış, düzenlenmiş, indirilmiş. Sümme fussilet milledun hakimin habir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve verdiği her kararın doğru olan Allah tarafından ayrıca bu ayetler, hüküm içeren ayetler tafsil edilmiş, detaylandırılmış. Bu niçin Allah tarafından böyle yapılmış? Ellâ ta'budû illallah. Sadece ona kul olun. Başkasına, onun dışında başka hiç kimseye kulluk etmeyesiniz diye böyle. Burada hemen akla gelen mukaddem bir soru. İyi ama sen nebiler gönderiyorsun. Onların hiç mi yetkisi, inisiyatifi yok? İşte tam burada Allah-u Teala Nebimize şöyle demesini emrediyor. İnneni leküm minhü nezirun ve beşir. Bana düşen tek şey Allah'tan, dolayısıyla Allah'ın bana vahyettiği kitaptan yaptığım uyarılar ve müjdelerdir. Bunun dışında benim herhangi bir yetkim yoktur. Bunu Muhammed Aleyhisselam'a dedirtiyor.
Yani tekrar edelim. Bir, Allah-u Teala bir muhkem ayet indirmiş. Bir de onu açıklayan ayet indirmiş. Konuyu tüm ayrıntılarına göre açıklamıştır. Yani hiçbir konuda kapalı bir şey bırakmamıştır. Peki sen şimdi usul-ü fıkıh konusunda çok çalıştın, çalışmaya da devam ediyorsun. Orada ne derler? Naslar sınırlı, olaylar sınırsız. Sınırlı yani ayetlerin sayısı belli kardeşim. Bununla bütün bu olaylara çözüm bulabilir miyiz? Ondan sonra ve Kur'an-ı Kerim'in açıklanması ilmi olan hikmet de zaten hiç bilinmez. Bilen bir kişi yok yani böyle bir şey. Evet. Asla yok yani. Evet. Yani yıllardır burada uğraştığımız halde hala herkesin en büyük başarısı bizden kaçmak.
Evet.
En büyük başarı o. Şimdi Allah-u Teala burada kendinin dışında, kendi koyduğu metodun dışında bir metotla Allah'ın açıklamalarına ulaşma, yani Allah'a açıklamayı Allah yapıyor. O açıklamalara ulaşmanın da metodunu şey yapıyor. Sen o konuda özel kitap da yazdın. Tamam. Şimdi niye böyle yapıyor? Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim diye. Peki bugün ne oldu şimdi o zaman? O kısmı dinleyelim. Evet. Yani şu anda ne durumda Müslümanlar?
Evet, aynen öyle. Şimdi bizim bugün konuştuğumuz mesele Müslümanın bilgi kaynağının ne olması gerektiği. Aslında biraz önce okunan ayetleri burada tekrar edersek şayet böyle bir meselenin, böyle bir tartışmanın Müslümanın ajandasında asla yeri yok. Yani bir Müslümanın bilgi kaynağı ne olabilir? Müslüman Allah'a teslim olan kişi ise ki Kur'an öyle tanımlıyor. Müslümanın Allah'ın gösterdiği bilginin dışında, bilgi kaynağının dışında bir kaynak araması zaten düşünülemez. Çünkü bilgi dediğimiz şey Müslüman için pratik değeri olan şeydir. Yani imtihanı kazandıran şeydir. Yani hesabı verilebilen bir şey olması lazım. Yani kesin olan şeydir. Kesin olan şey de sadece Allah'ın bildirdiğidir. Dolayısıyla aslında hiç Müslümanın gündeminde olmaması gereken bir mesele maalesef konuşuluyor. Şimdi biz burada mezheplerin bir bilgi kaynağı olarak, yani mezhep birikiminin, mezheplerin ortaya koyduğu bilginin bir kaynak olabileceğini konuşuyoruz. Bu bir vaka. Yani bugün diğer Yahudilerde, Hristiyanlarda olduğu gibi Müslümanlarda da bir mezhep vakası var. Bunu izah etmek gerekirse nedir bu mezhep? Niçin çıkmış? İşte temelinde farklı anlama metodu ve farklı hüküm kaynakları sebebiyle. İşte bazıları Kur'an-ı Kerim'deki lafızları kendilerine göre taksim etmişler. İşte açık lafızlar, kapalı lafızlar denilmiş. Bazıları hangi metodu dikkate alacağını veya hangisini önceleyeceğini söylemiş. İşte birisi kıyası kabul etmiş, birisi istihsanı kabul etmiş. Bazısı nesih kabul etmiş, bazısı nesih işte ancak şu şartla kabul ederim demiş. Dolayısıyla bir herkes kendi kafasına göre bir metot oluşturmuş. Ayrıca denilmiş ki mezhepler toplumun ihtiyaçlarına, yetiştiği coğrafyaya, hitap ettiği insanların kültür seviyesine göre de şekillendiği için bunlar bir ihtiyacı da gidermekte. Dolayısıyla bir çözüm yolu sunmakta, yani bir nevi zenginlik oluşturmakta denilmiş. Sonuç itibariyle de siyasi tercihlerine göre hak ya da batıl olarak ayrılmış. Asıl vurucu olan yeri burası. Yani biz bugün dört tane mezhebe hak diyorsak, aslında bu onların ortaya koyduğu çözümlerin Kur'an'a uygunluğuyla alakalı bir sonuç değil. Siyasi tercihlerine göre. Şia'nın da batıl olması yine onların da bize göre siyasi tercihlerine göre. Yoksa ortaya konulan şeyler laboratuvara konulmuş, ha bunlar geçerli bunlar geçersiz değil. Peki psikolojik olarak niçin insan böyle bir şeye gider? Yani niçin mezhebi taklit etmek ister? Aslında buna bakıldığında da insanın çağdaşlarına göstermediği hoşgörüyü, anlayışı ölülere tapma derecesinde göstermesi vardır. Yani Kur'an-ı Kerim bunun altını çizer. Yani çağdaşına göstermez. Mesela çağdaşı Kur'an-ı Kerim'le alakalı güzel tespitlerde bulunsa onu tukaka eder. Onu itibarsızlaştırır. Ama öldüyse ona saygı duyulması gerektiğini söyler. Ebu Hanife ile Buhari arasındaki tartışmalar kayıtlarda vardır. İkisi birbirine düşmanca davranırlar yaşadıkları dönemde. Ama onları kutsayanlar ikisine de dünyanın en büyük alimi gözüyle bakarlar. Çünkü artık ölmüşlerdir. Zararları yoktur. Şerleri dokunmaz ve acınacak haldedirler. Dolayısıyla geçmişe tapma, geçmişi kutsama, ölüyü sevme insanın doğasında vardır. Peki Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Yani gerçekten böyle bir vaka var ama Kur'an-ı Kerim bu vaka ile ilgili nasıl bir tespit yapıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim, biraz önce Hud suresinin ilk ayetlerini okuduk. Tek yetkilinin Allah olduğunun altını çiziyor. Yüzlerce ayette. Hükmü verenin Allah olduğunu. Ayrıca tek bir anlama usulünün olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim bunun ayrıntılarını verir. Yani bana göre lafızlar böyle anlaşılır. Bana göre kıyas metottur. Bana göre istihsan değerlidir. Bana göre maslahat önceliklidir. Bana göre sünneti anlarken şu kriterleri uygulamak gerekir. Kur'an-ı Kerim için bunların tamamı çöp. Çünkü Kur'an-ı Kerim yetki konusunda kimseye herhangi bir inisiyatif tanımadığı gibi Kur'an'ı anlama usulü konusunda da hiç kimseye bir inisiyatif tanımıyor. Burada da bir tercih söz konusu değil. Yani bu sosyolojik bir mesele değil ki sana da göre olur, buna göre de olur. Kur'an-ı Kerim burada matematiksel düzlemde diyor ki anlamanın tek bir metodu var. Onun dışındakilerin hiçbiri bir anlam ifade etmez. Tek bir doğru var. Tek bir doğru. Oysa bizim mezheplere baktığımızda bir konunun bir sürü şeyi olabilir, doğru sonucu olabilir ve hepsi isabet etmiş sayılır ve hepsi sevaba girer ve hepsi uygulanabilir. İşte bugün yaşadığımız mesele de, yani mezhepler madem böyle, herhangi birinden bir hüküm alalım, işimize gelen hangisi ise bunu kullanalım. Oysa Kur'an-ı Kerim kendisinin dışında herhangi bir hüküm kaynağı ve bir metot kabul etmiyor. Şimdi peki bu bir tercih meselesi değilse, itikadi bir mesele ise, inançla alakalı bir mesele ise, siz tercihinizi kitaptan yana koymadığınızda artık kendinizi mezheplerle de mukayyet halde düşünmenize gerek yok. Yani istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Yani çok rahat bir yoldasınız. Şu mezhebe göre, bu mezhebe göre demeye gerek yok. Nitekim bunun pek çok örnekleriyle dolu bizim tarihimiz. Hatta yakın tarihimiz. Dört mezhebin de kabul ettiği kölelik ve cariyeliği siz hangi mezhebe göre ilga ettiniz? Hiçbir mezhebe göre. Birleşmiş Milletler'e ya da Cenevre Sözleşmesi'ne göre. Yani eliniz çok rahat. İstediğiniz hareket edebilirsiniz. Herhangi bir mezhebi tanımanıza, herhangi bir mezhebe karşı kendinizi sorumlu tutmanıza gerek yok ki.
Ben onunla ilgili söyleyeyim mi? Evet. Neye göre? Hangi delile göre? Şimdi şöyle demişler. Bu bir dönem, bu IŞİD'in ilk çıktığı dönemde Alimler Birliği onlara bir şey yapmıştı.
Yani şimdi Ezdilerden şey yapmışlar. Yezidi miydi?
Galiba Ezdiler. Ben onu tam bilmiyorum ama.
Oradan esir kızlar almış, satmışlardı.
Ha. Evet, ona karşı.
Kölelik, cariyelik ve dünyadan bir tepki alınca dışarıdan.
Evet. Yani sadece o değil, bütün o çoluk çocuk öldürüyorlardı falan, onunla ilgili de bir takım şeyler yapıyor. Onun içerisinde kölelikle alakalı kısmı, sizin dediğiniz gibi o köleleştirdikleri kişilerle ilgili şey şöyle diyorlar. İslam'ın hedeflerinden biri de köleliği kaldırmaktır. Hedeflerinden biri.
Gücü yetmemiş.
Yani yapamamış. Haşa.
Bu Cenab-ı Hakk'a yapılan en büyük iftiradır.
İlk cümle bu işte.
Haşa.
Köleliğin kaldırılması 100 yıl önce tüm dünyanın köleliğin suç olduğunu kabul etmesine benzer şekilde İslam alimlerinin köleliğin haramlığı konusunda ittifak etmesiyle gerçekleşmiş.
Nerede? Ne zaman ittifak etmişler?
İşte 100 yıl önce etmişler. Nerede? Dünyanın merkezi burası ya hocam. Yani istersen hesapla demiş.
Ya biz ittifak ettik dedi. Sen ister kabul et, ister et.
Tabii öyle, aynen öyle. Yani sonra hadi onu
ya
da
Birleşmiş Milletler kararı alınca haram oluyor değil
evet.
mi?
Evet. Ha onu da geçtik. Ya Allah'ın kitabının bir hedefi olacak da bu hedefi bundan 100 yıl önce, o aradaki 1400 sene hiç kimse düşünmeyecek. 100 yıl önce o zamanın alimleri şey yapacak. Ya böyle
peki
şey
Allah'ın kitabının hedefi varsa bu din tamamlanmış olur mu?
Yani böyle nasıl
tabii
olur?
Ki Allah-u Teala Maide 3. ayette demiyor mu? Evet. Sizin dininizi mükemmel hale getirdik demiyor mu?
Evet hocam. Yani işte akıl alır gibi değil. Yani buradan
işte bunlar da çok sayıda 100'ün üzerinde alim.
140 kadar, şey 124 kadar bir şeydi galiba.
124, Türkiye'den de var, değişik ülkelerden de var. 124 kadar alim toplaşmışlardı, karar vermişler. Evet. Niye karar vermişler? Eğer İslam alemi ve Osmanlı zamanındaki gibi güçlü olsaydı ne derlerdi biliyor musun? Dur. Karışamazsın.
Aynen öyle. Hayır, hocam.
Hiç şüpheniz olmasın.
Evet. Ama şimdi Batı'ya karşı evet. utandıklarından dolayı evet. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla haram.
Evet.
Bu bizim sitemizde Cemal Hoca'nın yazdığı bir yazı var. Daha önce dergide de yayınlanmıştı. Bu yazının Türkçesi de var. Oradan bu şeyi o şey
yazının başlığı ne?
Bakayım hocam. İslam alimleri Irak, Şam, İslam Devleti IŞİD liderine gönderdikleri bildirinin irdelenmesi.
Ha, IŞİD liderine bildiri göndermişler, bu haramdır diye değil
evet,
mi?
Evet evet, onun irdelendiği, oradaki başka maddeler de var.
Bütün mezheplerin caiz gördüğü şey.
Evet yani işte böyle evet. maalesef.
Bile bir bilgi üretmek için kendisini mezheplerle kayıtlamak isteyen, böyle bu tür sıkıntılar girmek isteyenlere yine bir başka müjde daha verebiliriz. Mesela küçüklerin evlendirilmesi meselesi. Dört mezhebe göre küçükler evlendirilebilir. Yani
dört mezhep, Şia'da öyle değil
o
mi?
O batıl hocam.
Hak mezhepleri.
Evet. Ha bunlar hak değil mi? Tamam.
Küçükler evlendirilebilir. Peki bugün Diyanet İşleri böyle mi düşünüyor? Ben bizzat kendim soru sordum ve soruda diyor ki İbn-i Şübrüme'ye göre bu doğru değildir. Dolayısıyla biz de bunu tercih ediyoruz. Şimdi peki İbn-i Şübrüme kim? Mezhebi mi var?
Niye
kimdir
onu,
bu?
Niye tercih yani,
çünkü işine o geliyor. Biraz önce hocam...
Ben doğru söylediğini nereden biliyorsun?
Evet. Yani eğer sen gerektiğinde milyonlarca insanın içerisinden bir kişinin görüşüne göre hareket edebiliyorsan mezheplerle kendini kayıtlamana gerek yok. Evet. Kafana göre takılabilirsin. Bunun sebebi de hocamın biraz önce söylediği, şu an siyasal olarak Müslümanlar dünyaya egemen olmadığı için. Eğer durum tam tersi olsaydı bu konu bile tartışılamazdı bugün.
İbn-i Şübrüme ismini hayır, bile duyamazdı.
Onu söyleyen öldürürlerdi.
Evet, tartışılamazdı. Sonra mesela faizle alakalı. hangi mezhebin görüşünden faizle alakalı bilgi üreteceğiz? Hangisinden mesela?
Derviş şöyle söyler. Faizi tarif edebilen bir tek mezhep var mı? Yani öyle saçma sapan şeyleri toplamış, ilim yapmışlar. Bizim Ticaret ve Faiz kitabında bunları çok ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. İlgili ayetlerle birlikte. Ya bir tane Kur'an-ı Kerim esas alan bir tane mezhep yoktur. O Resulullah'ın o faizi gayet güzel bir şekilde anlattığı hadisler vardı. Hiçbir mezhep onlara dikkat etmez.
Yani siz sürekli temas ediyorsunuz. Dördüne göre hareket edeyim. Ben bugün çatır çatır faiz alan bir banka kurarım diyorsunuz.
Bak, bugün mezheplerin tamamına göre, dördü değil, Şia da dahil, tamamına göre faiz sayılmayan ama gerçekten faiz olan bir sistemle dünyanın en rahat çalışan faizli bankası kurulabilir.
Evet. Buyurun, işte bilgi kaynağı olarak elinizdeki malzeme bu yani.
Zaten mevcutlar da öyle değil mi hocam? Yani faizsiz çalıştıklarını iddia edenler de Kur'an'a göre faizsiz mi onlar?
Ya o zaten Kur'an diye bir şey yok.
Değil yani. Sonuçta yine bu var zaten. Yapılmış.
Evet. Mesela bu oruç kefaretiyle alakalı. İşte Hanefi çevrelerde bir kişi yiyerek içerek veya cinsel ilişkiyle Ramazan'da orucunu kasten bozsa 61 gün oruç kefareti yiyor deniliyor. Şafii çevrelerine göre de diyor ki sadece eşiyle ilişkiye girerse 61 gün yer. Yeme içme şeklinde orucunu bozarsa sadece kaza gerekir. Şimdi bizim geleneğimizde bakın iş nasıl bir maskaralığa varmış. Diyorlar ki bu Hile-i Şer'iye kitaplarında bir adam şayet Ramazan'da orucunu bozacaksa, eşiyle ilişkiye girecekse önce yesin, içsin. Şafilere göre bir gün kazaya şey yapar. Ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Dolayısıyla bir gün kazayla yırtabilir. İşte mezheplere göre bilgi üretecekseniz ulaşacağınız şeyler bu tür rezillikler olur. Başka hiçbir şey değil. Yani Allah'ın kitabından saptığınızda yapacağınız şeyler zaten arayış da böyle yani.
Ya Allah'ı nasıl kandırırız arayı?
Evet, evet. İrtidat, dinden dönme. Hangi mezhebe göre hareket edeceksiniz? Hangi mezhebe göre? Mecbur diyeceksiniz ki ya şu an mezheplere göre hareket edemeyiz. Şu an durum müsait değil. Böyle şey şu an düşünülemez diyeceksiniz.
Şimdi zamanı mı?
Zamanı mı diyeceksiniz?
Peki, ama bütün mezhepler dinden döneni öldürüyorlar.
Peki ben bir iki şey söyleyeceğim. Muhammed Aleyhisselam'ın yolu neymiş? Hep hani bize diyorlar ya işte sünneti inkar edenler, şunlar bunlar, Nebi'nin düşmanı diyorlar. Kitaplar yazıyorlar. Sünnet düşmanı diye adımızı oraya buraya yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar, kayda geçiyorlar. Ve belki de kıyamete kadar insanlar bizim adımızı sünnet düşmanı olarak o kitaplarda okuyacaklar. Peki Muhammed Aleyhisselam neler yapmış hayatında? Biraz önce ayeti okuduk. Ben sadece Allah'ın kitabında ne varsa bunu size duyurmak için varım diyor. Allah-u Teala bunu dedirtiyor. Yine o Resul yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim, kitabı talim ettirir. Kitapta olan usulü anlatır. Ona göre hikmet oradan devşirir. Hikmeti çıkartır. Başka herhangi bir yetkisi yoktur. Sadece onları yapar. Ve Muhammed Aleyhisselam diyor ki pek çok rivayet var. Ben birkaç tanesini okuyacağım. La tumaru fil Kur'an fe inne miraen fihi küfrün. Yani Kur'an konusunda o da olur, bu da olur, şöyle de olur, böyle de olur. Bunu polemik haline getirenler için diyor ki bu küfürdür. Ve bunun arka planında, bu rivayetin arka planında Muhammed Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebi'de bir ayetle alakalı birbirlerine girmiş tartışan gruba binaen bunu söyler. Ve rivayetlere bakılırsa Muhammed Aleyhisselam müthiş bir şekilde öfkelenmiştir. Der ki siz ne yapıyorsunuz? Herhangi bir ayetle ben böyle düşünüyorum, sen şöyle düşünüyorsun, bu nasıl bir tavırdır? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Muhammed Aleyhisselam kendisinde görmediği bir yetkiyi ümmeti için şey yapar mı? Müsaade eder mi? Ve çok net bir şekilde bunu kullanıyor. Başka bir ayet, başka bir rivayet. Men kâle fil Kur'ani bi gayri ilmin, bi gayri ilmin. O da çok yani manidar bence yani. Bir ilme, o ilim de Allah'ın kitabında gösterdiği ilim, yani o Allah'ın gösterdiği usulün dışında her kim Kur'an konusunda konuşursa,
yani bir Allah'ın yaptığı açıklamalar, yani, uğraşma dışında kendine göre açıklama yaparsa
fel yetebevve mak'adahu minen nar, ateşteki yerini hazırlasın.
Yani, bu zaten Hud suresi 1. 2. ayetlerin
tefsiri gereği. Hocam. Tabii, tefsiri. Gereği, yani çok tehdit, çok büyük. Ve çok manidar bir başka şey, Muhammed Aleyhisselam'a nispetilen Tirmizi'de de geçiyor. Men kâle fil Kur'ani bi ra'yihi fe asâbe fakat ehtâ.
Tövbe.
Yani bir adam kendi kafasına göre, kendi usulüne göre Kur'an-ı Kerim'den bir hüküm çıkardı ve gerçekten de bu hüküm Allah'ın kitabına göre doğru. Muhammed Aleyhisselam diyor ki yapılan yanlıştır kardeşim. Sen bir otobana tersten girdin ama başına bir iş gelmeden yoluna devam ettin, evine gittin. Muhammed Aleyhisselam diyor ki sakın bir daha yapma böyle bir şey. Bu sefer başına bir şey gelmemiş olabilir ama bu çok tehlikeli. Bir kişi Kur'an'la, Kur'an hakkında kendi re'yiyle, kendi görüşüyle şunla bunla hüküm veremez. Allah'ın gösterdiği metodun dışına çıkamaz.
Ekiple olacak.
Ekiple olacak.
Ve de bilenlerden oluşacak.
Oysa mezheplere baktığımızda bütün bunlar bir zenginlik olarak görülüyor. Ya diyor ne kadar güzel, birisi sünneti öncelemiş, birisi maslahatı öncelemiş, birisi istihsanı öncelemiş. Bunlar rahmettir, berekettir. Bunlar dinin farklı çevrelerde şey yapması, yaygınlaşması, insanların işini görmesi için çok güzel gelişmelerdir. Bunlar Allah'ın kitabına yapılan hakaretlerdir. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah'ın kitabının dışında bir bilgi kaynağı araması düşünülür bir şey değildir. Ama maalesef bugün işte bununla alakalı maalesef konuşmalar, kitaplar, yayınlar, şunlar bunlar sunulabilmekte. Ben bir ayetle bitireceğim. O da Ahkaf suresi 46. surenin 5. ayeti. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti ve hum an duahim gafilun. Yani şu insandan daha sapığı kim olabilir? Daha yoldan çıkmışı kim olabilir? Allah'ın dününden yardım talebinde bulunuyor. Yani
Allah'la kendi arasına bir şey koyuyor.
Bu benim için kutsaldır diyor. Onun söylediği benim için önemlidir diyor. Ve ondan medet umuyor.
Yetiş ya Abdülkadir diyor.
Ve bu kişiler de kıyamete kadar bu kişiye cevap veremiyor. Yani bunlar ölmüş. Ve bu adamların bu yalvarışından, yakarışından da bir haberler. Allah-u Teala diyor ki bundan daha sapık kim olabilir? Bugün yapılan bizim tanımadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz kişilerin yazıp ettiği şeylerdir. Tek bir gerçek var, o da Allah'ın kitabıdır. Kime ait olduğu bellidir. Laboratuvar ortamında tahlil edilebilir, tespit edilebilir, onaylanabilir. Ama bunların hiçbirinin kimin yazdığı, hangi kirli ellerin bunlara dokunduğunu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla insan ahiretini böylesi bir riske atar mı? Kimin yazdığı, ne olduğu, doğru olup olmadığı bilmediği bir konuda insan ahiretini riske atar mı? Küçücük bir aile şirketi olsa bile riske girmez böylesi bir konuda. Düşünsenize ahireti. Dolayısıyla Müslümanın tek bir bilgi kaynağı vardır. O da Allah'ın kitabıdır.
Evet, o zaman ben de şu ayeti okuyayım. Dersimiz bitmiş olsun. Maide suresinin 67. ayeti. Allah-u Teala burada diyor ki Sa'ud billah ya eyyar rasul. Ey rasul diyor. Yani Allah'ın ayetlerini tebliğ eden kişi, başta Kur'an'a Muhammed Aleyhisselam, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu insanlara ulaştır, tebliğ et. Ve illem tefal fe ma bellate risalete. Bunu yapmazsan Allah'ın sana verdiği elçilik görevini yapmış olmazsın. Yapacağın tek şey budur diyor. Tebliğ açısından tabii. O hikmet açısından onu Fatih Hoca anlattı. Vallahu ya'simuke minen nas. Hiç korkma diyor. Allah seni insanlara karşı korur. İnsanlardan korur. Dolayısıyla bugün de Allah'ın kitabını anlatıyorsan, tebliğ ediyorsan korkma. Allah seni korur. Elhamdülillah zaten koruyor. İnna Allah la yehdil kavmel kafirin. Allah kafirler topluluğunu hedeflerine ulaştırmaz. Onları doğru yola da kabul etmez. Önce kafirlikten vazgeçerler. Allah'ın ayetlerini görmezlikten vazgeçerler. Kendi kafalarına göre yeni bir din oluşturmaktan vazgeçer. Allah'a teslim olurlar. O zaman Allah-u Teala onları affeder. Cenab-ı Hak cümlemizi kitabına sıkı bir şekilde sarılan, çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan ve doğru bir şekilde insanlar tebliğ eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkürler.